Küçük Arı, Chris Cleave, 23. Ayrım. Birleşik Krallığa gelen göçmenler hakkında bir yazı yazmamızı istiyorum. Endişelenme, derginin üslubu içinde yapabiliriz bunu. İstersen kadın göçmenlerden bahsederiz. Clarice gözlerini yuvarladı. Ve şu anda içimden bir ses bana seks oyuncakları ile oynayan kadın göçmenlerden bahsetmediğini söylüyor. Gülümsedim. Ya hayır dersem dedi Clarice. Bilmiyorum, teknik olarak sanırım seni kovabilirim. Clarice bir an düşündü. Neden göçmenler dedi. Haziran sayısında Bağdatlı kadınları yazmadık diye hala bana kızgın olduğun için mi? Bunun kolay bitecek bir konu olduğunu sanmıyorum. Mayıs, Haziran ya da yakınlarda. İyi dedi Clarice. Sonra beni gerçekten kovar mıydın tatlım? Bilmiyorum, ya sen gerçekten hayır der miydin? Bilmiyorum. Uzun müddet ayakta durduk. Aşağıda İtalyan görünümlü bir genç bisikletiyle trafik konvoyunu geçti. 20'lerin ortasında gömleksiz, beyaz naylon şortlu, yanık tenli bir genç. 5 dedi Clarice. 10 üzerinden mi? 5 üzerinden hayatım. Güldüm. Bazen seninle hayatlarımız değişmeyi gönülden istediğim günler oluyor Clarice. Clarice bana döndü, cama alnını koyduğu yerde hafif bir fondöten izinin kaldığını fark ettim. Spitalfields kilisesinin kemik rengi çan kulesinin üzerinde ten rengi bir bulut gibi asılı durdu. Ah Sara dedi Clarice, birilerini hayal kırıklığına uğratamayacak kadar ilerledik, sen patronsun. Eğer gerçekten istiyorsan göçmenlerle ilgili bir makale ayarlayacağım sana. Ama insanların gözlerinin nasıl çabuk kararacağını anladığını sanmıyorum. Bu herkesin kendi hayatını etkileyen bir konu değil. Sorun bu. Bir baş dönmesiyle sallandığımı hissettim ve camdan bir adım uzaklaştım. Sadece bir açı yakalaman gerek dedim sallanarak. Clarice bana baktı. Henüz yastasın Sara. Doğru düşünemiyorsun. İşte dönmeye hazır değilsin henüz. Benim işimi mi istiyorsun? Mesele bu mu Claire? Claire kızardı. Böyle bir şey söylemiş olamazsın dedi. Masamın kenarına oturup parmaklarımla şakaklarımı ovmaya başladım. Hayır söylemedim, tanrım özür dilerim. Her neyse, belki de benim işimi istemeliydin. Ben deliriyorum, gerçekten deliriyorum, artık hiçbir şey anlamıyorum. Clarice iç geçirdi. Senin işini istemiyorum Sara. Uzun tırnaklarını yazı işleri katına doğru salladı. Onlar hala açlar Sara, belki daha ileri gidip işini onlardan birine bırakabilirsin. Bunu hak ettiklerine inanıyor musun gerçekten? Biz hak ediyor muyduk onların yaşındayken? Bilmiyorum. Sadece ne kadar çok istediğimi hatırlıyorum. Çok heyecan verici görünmüyor muydu o zamanlar? Dünya ile boy ölçüşebilirim diye düşünüyordum. Gerçek hayat konularını seksi hale getir. Meydan oku. Hatırlıyor musun? Dergimizin yere batasıcı adı Claire. Onu neden seçtiğimizi hatırlıyor musun? Nixi, aman tanrım. Onları seksle ele geçirip sayılarımızın bağımlısı yapacaktık. Hiç kimsenin derginin nasıl yönetileceğini bize öğretmesine izin vermemiştik. Biz onları öğretiyorduk, hatırlıyor musun? O istekliliğimize ne oldu? İstekliliğimize olan şu Sara. İstediklerimizden çok azını alabildik. Gülümsedim ve masama oturdum. Clarice'in ekrandaki sayfaları karıştırdım. Bunlar gerçekten çok güzel dedim. Tabii güzel olacaklar hayatım. 10 yıldır her ay aynı hikayeyi yapıyorum. Estetik ameliyat ve seks oyuncakları. Bunları gözüm kapalı yapabilirim. Arkama yaslanıp gözlerimi kapadım. Clarice elini omzuma koydu. Ama gerçekten Sara. Lütfen bu konuyu düşünmek için kendine bir gün ayır, tamam mı? Göçmenler yazısından söz ediyorum. Neden yarın izin almıyorsun? Sadece emin olduğundan emin olmak için. Eğer eminsen tabii ki senin için yaparım bunu. Ama emin değilsen kariyerimizi bunun için heba etmeyelim. Tamam mı hayatım? Gözlerimi açtım. Tamam dedim. Bir gün izin alıyorum. Clarice bir rahatlamayla çöktü. Teşekkürler bebeğim. Çünkü yaptığımız iş o kadar kötü değil gerçekten. Biz moda hakkında yazıyoruz diye kimse ölmüyor. Yazı işleri katına göz attım. Kızların bana kuşkucu, heyecanlı ve yağmacı gözlerle baktıklarını gördüm. Kingston'a giden başka bir yarı dolu trene bindim ve öğleden sonra 2'de evde oldum. Hava sıcak ve pusluydu, durgun ve ağır bir gündü. Bu havayı kıracak bir yağmura ihtiyacımız vardı. Eve döndüğümde Lawrence mutfaktaydı. Su ısıtıcıyı çalıştırdım. Arı nerede? Bahçede. Dışarı baktım. Küçük arı bahçenin en uzak tarafında defne ağaçlarının orada çimenlere uzanmıştı. Sence iyi mi? Sadece omuzlarını silkti. Nedir bu? İkiniz geçinemiyor musunuz yoksa? Mesele bu değil, dedi Lawrence. Arada bir gerginlik var, öyle değil mi? Bunu hissedebiliyorum. Çay poşetini patlayana kadar karıştırdığımı fark ettim. Fincanı lavaboya boşaltıp yeniden başladım. Lawrence arkamda durup kollarını belime doladı. Gergin görünen sensin, dedi. İş yüzünden mi? Başımı geriye doğru omzuna yasladım, içimi çektim. İş berbattı, dedim. 40 dakika dayanabildim. İşi bırakmalı mıyım diye düşünüyorum. Enseme doğru içini çekti. Biliyordum, dedi. Böyle bir şeyin geleceğini biliyordum. Sırt üstü yatmış grileşen puslu gökyüzünü seyreden küçük arıya baktım. Onun yaşında olmanın nasıl bir duygu olduğunu hatırlıyor musun? Ya da Charlie'nin yaşında olmanın? Geriye dönüp düşündüğünde dünyayı daha iyi hale getirmek için ne zaman gerçekten bir şey yaptığını hatırlıyor musun? Yanlış adamla konuşuyorsun. Merkezi hükümet için çalışıyorum ben, hatırladın mı? Bir şey yapmak bizim engellemek için eğitildiğimiz bir konudur aslında. Kes Lawrence, ben ciddiyim. Hiç dünyayı değiştirmeye çalıştın mı? Soru bu muydu? Evet, birazcık belki. Devlet memurluğuna başladığımda sanırım bayağı idealisttim. Ne zaman değişti bu? Dünyayı değiştiremeyeceğimizi kavradığım zaman, ilk iş gününün öğle saatinde yaklaşık olarak. Gülümsedim ve ağzımı Lawrence'ın kulağına yaklaştırdım. Ama benim dünyamı değiştirdin, dedim. Lawrence yutkundu. Evet, dedi. Evet, sanırım değiştirdim. Arkamızda buz makinesi yeni bir buz küpünü tamamladı. Bir süre öyle durup küçük arıya baktık. Şuna bak, dedim. O kadar korkuyorum ki. Gerçekten onu kurtarabileceğimi düşünüyor musun? Lawrence omuz silkti. Belki yapabilirsin ve... Yanlış anlama ama ne olacak? Onu kurtarsan arkasında bir dünya var. Bütün bir küçük arı sürüsü buraya beslenmeye geliyor. Ya da polenlerini yaymaya, dedim. Bunun saflık olduğunu düşünüyorum, dedi Lawrence. Sanırım konu editörüm de seninle aynı fikirde olurdu. Lawrence omuzlarımı ovdu, gözlerimi yumdum. İçini kemiren ne, dedi Lawrence. Dergiyi bir şeyle değiştirmek için kullanamayacağım sanırım, dedim. Ama bu nasıl kabul edilebilir? Biz diğerlerinden bir gömlek üstün olacaktık. Diğer moda dergisi bozuntularından olmamalıydık. Peki seni durduran ne? Ne zaman derinlikli ve anlamlı bir şey yayınlasak tirajımız düşüyor. Çünkü insanların hayatı yeterince güç. Başka birilerinde hayatının ne kadar boktan olduğunun kendilerine hatırlatılmasını istememelerini anlayışla karşılamalısın. Sanırım öyle. Belki Andrew tamamen haklıydı. Belki ben artık büyümeli ve büyüklerin yaptığı işi yapmalıyım. Lawrence beni kendine çekti. Ya da bir süre dinlenip sonra elinde olanın tadını çıkarmalısın. Bahçeye baktım. Gökyüzü kararmıştı. Yağmur pek uzakta değildi sanki. Küçük arı beni değiştirdi Lawrence. Ona baktığımda hayatımın ne kadar sığ olduğunu düşünmeden edemiyorum. Sara, kesinlikle saçmalıyorsun. Dünya sorunlarını her gün televizyonda görüyoruz. Bunların gerçek olduklarını ilk kez fark ettiğini söyleme bana. Eğer mümkün olsaydı bu insanların hayatlarını seninkiyle değiş tokuş etmeyeceklerini söyleme. Hayatları bombok. İyi de kendi hayatını da mı bok edeceksin? Bu onlara bir yarar sağlamaz ki. İyi ama onlara yardım edemiyorum şimdi, öyle değil mi? Daha fazla ne yapabilirdin? O kızı kurtarmak için parmağını kestin. Şimdi de onu barındırıyorsun. Yemek, kalacak yer, hukuki danışman. Bunların hiçbiri bedava değil. İyi bir maaş alıyorsun ve paranı ona yardım etmek için harcıyorsun. %10. Ona bütün verdiğim bu. 10 parmaktan biri. Her 100 puandan 10'u. %10'a pek samimi bir yükümlülük denemez. Bir daha düşün. %10. Bir iş yapmanın maliyetidir. %10. Sana hayatınla birlikte içine girebileceğin kalıcı bir dünya satın alır. Burada, güvenli batıda. Bu şekilde düşünmelisin. Herkes %10 verse sığınma hakkı vermemize gerek kalmaz. Hala onu def etmemi istiyorsun, değil mi? Lawrence ona bakmam için beni kendine döndürdü. Gözlerinde korkuya benzer bir şey yoktu. ve o anda bunu anlamadığım bir nedenle beni rahatsız etti. Hayır dedi, kesinlikle hayır, onu sakla ve ona bak ama lütfen kendi hayatını bir kenara atma. Seni çok önemsiyorum, ikimizi çok önemsiyorum. Ah bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum, içimi çektim, Andrew'u özlüyorum dedim. Lawrence ellerini belimden çekti ve bir adım geriledi. Ah lütfen dedim, tamamen yanlış oldu. Demek istediğim, sıradan işlerde o kadar iyiydi ki, boş laf etmezdi, anlıyor musun? Derdi ki bana, bu kadar aptal olma Sara, tabii ki işine devam edeceksin. Ve ben benimle konuşma şeklinden dolayı kendimi berbat hisseder ama işime devam ederdim. Ve bir şekilde yanlış da olsa o haklı çıkardı. Ama onu özlüyorum Lawrence. Birini bu kadar özleyebiliyor olmak çok gülünç. Lawrence karşı köşede durmuş bana bakıyordu. Peki benden ne istiyorsun dedi. Benim de Andrew gibi burnu havada dolaşmamı mı istiyorsun? Gülümsedim. Gel buraya dedim. Ona sarıldım. Teninin yumuşak temiz kokusunu içime çektim. Yine çekilmez oluyorum değil mi? Sadece yaslısın. Her şeyin düzene girmesi biraz zaman alacak. Hayatına bir göz atman iyi bir şey. Gerçekten öyle ama telaşa kapılmaman gerektiğini düşünüyorum, anlıyor musun? 6 ay sonra eğer hala işten ayrılmak istiyorsan elbette yaparsın. Ama işin sana çok değerli şeyler yapabilmen için bir bedel ödüyor. Olumsuz koşullarda iyi şeyler yapabilmek mümkündür. Gözyaşlarıma engel oldum. Karşılıklı ödün vermek öyle mi? Büyümek ne kadar acı değil mi? Charlie'm gibi başlıyorsun. Bütün kötüleri öldürüp dünyayı kurtaracağına inanarak başlıyorsun. Sonra biraz büyüyorsun, küçük arı kadar belki ve dünyadaki kötülüklerin bir kısmının kendi içinde olduğunu fark ediyorsun. Belki kendinin de onun bir parçası olduğunu. Ve hala biraz daha büyüyorsun ve biraz daha rahat yaşamaya başlıyorsun. O zaman kendi içinde gördüğün kötülüğün o kadar kötü olup olmadığını düşünmeye başlıyorsun. %10'lardan söz etmeye başlıyorsun. Belki sadece kişinin gelişimidir bu Sara. İçimi çekip küçük arıya baktım. Belki dedim, belki dünyanın gelişimidir. Sara işiyle ilgili önemli bir karar vermek istiyordu. Bu yüzden bir gün izin aldı. Sara bana, Lawrence'a ve Charlie'ye hadi gelin maceraya çıkıyoruz dedi. Sevinçliydim çünkü Sara gülüyordu. Hem de memnundum çünkü son kez bir maceraya çıkmamın üzerinden uzun yıllar geçmişti. Macera nedir? Bu maceraya nerede başladığınıza bağlıdır. Sizin ülkenizdeki küçük kızlar çamaşır makinesiyle buzdolabının arasındaki boşluğa gizlenip, etraflarının yeşil yılanlar ve maymunlarla sarılı olduğu bir ormanda olduklarını hayal ederler. Ben ve ablam, yeşil yılanlar ve maymunlarla dolu ormanda bir boşluğa gizlenip çamaşır makinemiz ve buzdolabımız olduğunu hayal ederdik. Siz makineler dünyasında yaşıyorsunuz ve kalbi çarpan şeylerin düşünü kuruyorsunuz. Biz makineleri düşlüyoruz çünkü çarpan kalplerin bizi terk ettiğini gördük. Ben ve Nikuruka çocukken köyümüzün yakınındaki ormanda evcilik oynadığımız gizli bir yerimiz vardı. Son kez bir macera için gittiğimizde ablam 10, ben 8 yaşındaydık. İkimiz de oyun oynamak için çok büyüktük ve ikimiz de bunu biliyorduk. Ama düşümüzü son bir kez daha düşlemeye, sonsuza kadar uyanmadan önce onu anılarımıza iyice yerleştirmeye karar vermiştik. Gecenin en sessiz kısmında sessizce sürünerek köyün dışına çıktık. Petrolle ilgili sorunların başlamasından bir, ablamın büyük oğlanlara gülümsemeye başlamasından 4 yıl önceydi. Anlayacağınız köyümüzün huzur dolu günleriydi. Evlerin bittiği yerde yolu bekleyen nöbetçiler yoktu. Kimse nereye gittiğimizi sormadan köyden çıkmıştık. Yine de hemen gitmemiştik. Önce köyün geri kalanının uyumasını beklememiz gerekti. Bu normalden uzun sürmüştü çünkü dolunay vardı. Ay o kadar aydınlıktı ki madeni çatılarda parıldıyor. Odamızda ablamla benim yüzümüzü yıkamak için bulundurduğumuz su dolu kasenin üzerinde ışıldıyordu. Ay köpekleri ve yaşlıları huzursuz etmişti. Bu yüzden köydeki en son eve sessizlik gelene kadar uzun süre havlamalar ve sızlanmalar devam etmişti. Ben ve Nikuruka ay olağanüstü bir boyuta ulaşana kadar camdan seyretmiştik. O kadar büyüktü ki pencerenin çerçevesini doldurmuştu. Aydaki yüzü görebiliyorduk. Öylesine yakındı ki gözlerindeki çılgınlığı bile görebiliyorduk. Her şeyi öylesine parıltılı biçimde aydınlatıyordu ki ortalık sanki gündüz gibiydi. Ve sıradan bir gündüz de değildi üstelik. Şaşırtıcı, farklı bir gün. Bir kedinin altıncı parmağı gibi ya da defalarca okumuş olmanıza rağmen daha önce hiç fark etmediğimiz bir kitabın sayfaları arasında bulunan gizli bir mesaj gibi bir gün. Ay ışığı limba ağacına vuruyor, parçalanmış Peugeot'u ve hayalet Mercedes'i aydınlatıyordu. Her şey bu soluk, koyu karanlıkta parlıyordu. Nikuruka ve ben tam o zaman gecenin içine yürümüştük. Kuşlar ve hayvanlar garip davranıyorlardı. Maymunlar bağırmıyor, gece kuşları seslerini çıkarmıyorlardı. Böyle bir sessizliğin içinde yürümüştük. Şaka etmiyorum. Sanki ayın yüzüne dağılmış, gümüş rengi küçük bulutlar yeryüzüne doğru eğilmiş, şşş der gibiydi. Bana baktığında Nikuruka'nın gözlerinin korkulu, aynı zamanda heyecanlı olduğunu gördüm. El ele tutuşup manyok tarlaları boyunca ormanın başladığı yere doğru bir mil yürüdük. Manyok dizilerinin arasındaki kırmızı topraklı patikalar ay ışığında bir devin kaburgaları gibi parlıyordu. Ormana vardığımızda orman sessiz ve karanlıktı. Konuşmadık. Henüz çok korkmadan önce ormanın içine doğru yürüdük sadece. Uzun süre yürüdük. Patika daralıp yapraklar ve dallar giderek sıklaşmaya başladı. Yol o kadar daralmıştı ki ancak arka arkaya yürüyebiliyorduk. Dallar yere öyle yakındı ki çömelerek yürümek zorundaydık. Biraz sonra devam edemez olduk. O zaman Nikuruka, "Bu yanlış patika, geri dönmeliyiz," dedi. Ama tam o zaman bir yolda bile olmadığımızı kavradık. Çünkü etrafımızdaki dallar ve bitkiler hala çok sıktı. Bitkilerin etrafından dolaşarak çok az ilerleyebildik ama çok geçmeden yolu kaybettiğimizi ve kaybolduğumuzu anladık. Ormanın içi çok karanlıktı. Kendi ellerimizi bile göremiyorduk. Ayrılmamak için birbirimize çok yakın durduk. Artık her yanımızda çalılıkların içinde hareket eden orman hayvanlarının seslerini duyuyorduk. Tabii bunlar sıçan, tarla faresi, orman domuzu gibi küçük hayvanlardı. Ama karanlıkta çok büyük görünüyorlardı. İçimizdeki korku kadar büyüktüler ve onunla birlikte büyümeye devam ediyorlardı. Çamaşır makinemiz ya da buzdolabımız varmış gibi hissedemiyorduk. Bu tür aletlerin işe yarayabileceği bir gece değildi. Ağlamaya başladım. Çünkü karanlık her yeri sarmıştı ve hiç bitmeyeceğini düşünüyordum. Nikuruka bana sarılarak salladı ve fısıldadı. "Üzülme küçük kardeşim. Benim adım ne?" Hıçkırıklarımın arasından Nikuruka dedim. Ablam başımı okşadı ve dedi ki, "Evet doğru. Benim adımın anlamı gelecek aydınlıktır demektir. Gördün mü? Eğer bu doğru olmasaydı annemizle babamız bana bu adı verirler miydi? Benimle birlikte olduğun sürece küçük kardeşim, karanlık ebediyen sürmez." Ağlamayı kestim, sonra başım ablamın omzunda uyuyakaldım. Nikuruka'dan önce uyanmıştım, üşümüştüm ve şafak sökmüştü. Orman kuşları uyanıyorlardı, etrafımızda ince, gri yeşil, soluk bir ışık vardı. Her tarafımız eğrelti otları ve yer sarmaşıklarıyla kaplıydı. Yapraklardan çiğ taneleri damlıyordu. Ayağa kalktım, ileriye doğru birkaç adım yürüdüm. Çünkü o tarafta ışık daha aydınlık gibi görünmüştü gözüme. Alçak bir dalı kendime çektim ve sonra onu gördüm. Çalılıkların içinde çok eski bir cip duruyordu. Lastikleri çürüyerek yok olmuş, tekerleklerinin kavisleri içinden eğrelti otları ve sarmaşıklar büyümüştü. Siyah plastik koltukları parçalanmış, içlerinden kısa paslı yaylar fırlamıştı. Kapılarda mantarlar büyümüştü. İyice yaklaştım. Ormanla cipin birlikte büyüdüklerini gördüm. Öyle ki birinin nerede başlayıp diğerinin nerede bittiğini, orman mı cipten çıkıyordu, cip mi ormandan söylemek mümkün değildi. Cipin basamağı pek çok mevsimden kalma çürümüş yapraklarla doluydu. Bütün metal parçaları dökülmüş, yapraklar ve toprakla aynı rengi almıştı. Ön koltukların üzerine bir adam iskeleti uzanmıştı. 23. ayrımın sonu sayfa 276, devamı 24. ayrımda.